Ayrım 27.
Sayfa 206. Evet, her şey iyi düzenlendi. Ah, sefil. Alnından terler boşanıyordu. Vahşi bakışlarını şamdanlara dikmişti. İçinde konuşan gene de susmamıştı. Jean Valjean, senin etrafında büyük gürültüler yapan pek çok ses bulunacak. Bunlar yüksek sesle konuşacaklar, seni takdis edecekler ama kimsenin duyamayacağı bir tanesi karanlıkların içinde sana lanet edecek. İşte dinle alçak. Bütün bu hayır dualar Tanrı'ya ulaşmadan geri dönecek, yalnız lanet Tanrı'ya kadar yükselecek. Vicdanının derinliklerinden yükselen bu ses, önce pek zayıfken gittikçe gürültülü, dehşet verici olmuştu. Şimdi onu kulaklarında duyuyordu. Sanki içinden çıkmış, şimdi dışında konuşuyordu. Son kelimeleri o kadar belirli olarak duymuştu ki, korkuyla odanın içine bakındı. Burada kimse var mı diye yüksek sesle şaşkın şaşkın sordu. Sonra bir aptalın gülüşüne benzeyen gülüşüne, ne ahmağım ben, burada kimseler olamaz dedi. Biri vardı ama insan gözünün görebileceklerinden değildi. Şamdanları ocağın üzerine koydu. Altındaki odada uyuyan adamın rüyalarını bulandıran, onu sıçratarak uyandıran tek düzen üzgün yürüyüşüne yeniden başladı. Bu gidip gelme onu hem rahatlatıyor hem de sarhoş gibi ediyordu. İnsan bazen pek önemli durumlarda gelip geçerken her rastladığı şeyden öğüt istermiş gibi hareket etmek ihtiyacını duyar. Bir süre sonra ne yapacağını bilemez duruma gelmişti. Sırasıyla aldığı her iki kararın karşısında şimdi aynı dehşetle geriliyordu. Ona öğüt veren düşüncelerin her ikisi de birbirlerinden uğursuz görünüyordu ona. Ne talihsizlik, ne kötü tesadüf şu Jean Mathieu'nun kendisi sanılması. Hem tam da kaderin onu kurtaracağı benzeyen bir yolda yuvarlanmak. Bir an geleceği gözden geçirdi. Kendini ele vermek, ulu tanrım. Teslim olmak. Bırakması gerekenle yeniden alması gerekeni sonsuz bir umutsuzlukla göz önüne getirdi. Böylesine iyi, saf, neşeli bir hayata, herkesin saygısına, şerefe, özgürlüğe veda etmesi gerekecekti. Gidip kırlarda dolaşamayacaktı, Mayıs ayında kuşların ötüştüğünü dinleyemeyecekti, küçük çocuklara sadaka veremeyecekti. Üzerine dikilen minnet, sevgi dolu bakışların tatlılığını duyamayacaktı. Kendi kurmuş olduğu bu evden, bu odadan, bu küçük odadan ayrılacaktı. Bu dakikada her şey ona pek sevimli görünüyordu. Bu kitapları okuyamayacak, şu beyaz tahta masanın üzerinde yazı yazamayacaktı. Yaşlı kapıcısı, tek hizmetçisi sabahları kahvesini getirmeyecekti. Ulu Tanrı, bütün bunların yerine kürek cezası, boynunda halka, sırtında kırmızı kazak, ayağında pranga, yorgunluk, zindan, sert yatak, bildiği bütün o fecaat. Bu yaşında içinde bulunduğu durumdan sonra, hiç olmazsa genç olsaydı. Ama bu yaşlı haliyle önüne gelenin onu sen diye çağırması, kürek bekçisinin üstünü başını yoklaması, zindan muhafızının sopasını yemesi. Demirli ayak kapların içinden yalın ayak dolaşacak, sabah akşam zincirlerin halkasını inceleyen devriyenin çekicine bacağını uzatacak. Yabancılara, şuradaki meşhur Jean Valjean'dır, Montreuil-sur-Mer'de belediye başkanı olmuştu diyecekler, o da bu yabancıların tecessüsüne katlanacak. Akşamları terden sırılsıklam, yorgunluktan bitkin, yeşil külahı gözlerinin üstünde, çavuşun kırbacı altında yüzen tersane zindanının merdivenlerini ikişer ikişer tırmanacak. Ah ne sefalet! Kader de akıllı bir insan gibi kötü, insan kalbi gibi canavar olabilirmiş demek. Ne yaparsa yapsın düşüncesinin daima temelinde yatan şu iç paralayıcı açmaza dönüyordu. Cennette kalıp iblis mi olmalı yoksa cehenneme dönüp orada melek mi olmalı? Ne yapmalı ulu tanrım, ne yapmalı? Bunca zorlukla içinden kurtulduğu fırtına yeniden üzerine saldırdı. Düşünceleri karışmaya başladı. Umutsuzluğun o şaşkın, şuursuz haline düşmüştü. Şu Romanville adı eskiden duyduğu bir şarkının beyti gibi durmadan kafasına takılıyor. Bu Romanville'in Paris yakınlarında, Nisan ayında genç aşıkların gidip leylak topladıkları bir orman olduğunu düşünüyordu. İçten dıştan sarsılıyordu. Yalnız bırakılan bir küçük çocuk gibi yürüyordu. Ara sıra bitkinliğine karşı direnerek aklını toplamak için büyük bir çaba harcıyordu. Üzerinde düşünmekten yorgun düştüğü sorunu son defa kesin olarak yeniden ele almaya çalışıyordu sanki. Kendi kendini ihbar etmeli mi? Susmalı mı? Hiçbir şeyi açıkça göremez, düşünemez olmuştu. Hayallerinin tasarladığı bütün düşüncelerin belirsiz görünüşleri titreşiyor, birbiri arkasından duman olup gidiyordu. Yalnız şunu iyice anlıyordu ki neye karar verirse versin mutlaka kaçınması imkansız bir şekilde kendinde bir şey ölecekti. Sağda da olsa solda da olsa bir mezara giriyordu, bir can çekişmeyi tamamlıyordu. Mutluluğunun can çekişmesi ya da faziletinin can çekişmesi. Ne yazık ki bütün kararsızlıkları onu yeniden sarmıştı. Başlangıçtan bu yana pek ilerleyememişti. İşte bu bahtsız insan kaygılar içinde böyle çırpınıyordu. Bu talihsiz adamdan 1800 yıl önce bütün kutsallıkların, insanlığın bütün acılarının kendisinde toplandığı esrarlı yaratıkta, zeytin ağaçları sonsuzluğunun vahşi rüzgarında ürperirken, uzun süre gölgelerin kaynaştığı, yıldız dolu derinliklerde karanlıkla dolup taşan korkunç kadehi eliyle itmişti. 4. Acının uyku içinde aldığı biçimler. Kendini bir sandalyenin üzerine attığında saat 3'ü çalmıştı. 5 saatten beri böylece hiç durmadan yürüyordu. Orada uyuyakaldı, bir rüya gördü. Bu rüya, rüyaların çoğu gibi içinde bulunduğu durumla ancak korkunç, üzücü bir şekilde ilgiliydi ama onu etkiledi. Bu kabus ona öylesine dokundu ki onu ileride kaleme almıştır. Bıraktığı el yazısı kağıtlardan biri de budur. Bu olayı buraya olduğu gibi geçmeyi uygun buluyoruz. Rüya ne olursa olsun bu mektubu ihmal edersek o gecenin hikayesi yarım kalır. Hasta bir ruhun karanlık macerasıdır bu. İşte mektup. Zarfın üzerinde şu cümle yazılıydı. Bu gece gördüğüm rüya. Kırdaydım. Hiç otu olmayan büyük iç karartıcı bir kır. Gece miydi, gündüz müydü pek bilemiyorum. Erkek kardeşimle birlikte dolaşıyordum. Çocukluk yıllarımın kardeşi, hiç düşünmediğim, söylemem gerek, hiç de hatırlamadığım kardeş. Konuşuyorduk, gelip geçenleri seyrediyorduk. Eski bir komşu kadını konuşuyorduk. Bu komşu sokak üzerinde oturduğundan beri daima penceresi açık çalışırdı. Konuştuğumuz sırada bu açık pencere yüzünden üşüyorduk. Kırda hiç ağaç yoktu. Yanımızdan geçen bir adamı gördük. Çırılçıplak, kül rengi bir adamdı bu. Toprak rengi bir ata binmişti. Adamın saçları yoktu. Kafatası görünüyordu, kafatasının üzerinde de damarlar. Elinde asma çubuğu gibi kıvrak, demir gibi ağır bir değnek vardı. Bu atlı geçti, bize bir şey söylemedi. Kardeşim bana, çukur yoldan gidelim dedi. Bir çukur yol vardı, orada ne bir çalılık görünüyordu ne de bir tutam yosun. Her şey toprak rengiydi, hatta gökyüzü bile. Birkaç adım sonra konuştuğum zaman karşılık alamadım. Kardeşimin artık yanında olmadığını fark ettim. Gördüğüm bir köye girdim. Buranın Romanville olduğunu tahmin ediyordum. Niçin Romanville? İlk girdiğim sokak bomboştu, ikinci bir sokağa girdim. İki sokağın meydana getirdiği açının arasında duvar dibinde ayakta bir adam vardı. Bu adama neresi burası, neredeyim ben diye sordum. Adam karşılık vermedi. Bir evin açık duran kapısını gördüm, oradan içeri girdim. İlk oda bomboştu. İkincisine girdim. Bu odanın kapısının arkasında duvar dibinde ayakta bir adam duruyordu. Bu adama "Bu ev kimin, neredeyim ben?" diye sordum. Adam karşılık vermedi. Evin bir bahçesi vardı. Evden çıktım, bahçeye girdim. Bahçede kimseler yoktu. İlk ağacın arkasında ayakta duran bir adam buldum. Bu adama "Bu bahçe nedir, neredeyim ben?" dedim. Adam karşılık vermedi. Köyde dolaştım, o zaman farkına vardım ki bu bir şehirdi. Bütün sokaklar tenhaydı, bütün kapılar açıktı. Sokaklardan hiçbir canlı yaratık geçmiyordu. Odalarda kimse dolaşmıyor, bahçelerde kimse gezinmiyordu. Yalnız her köşenin arkasında, her kapının ardında, her ağacın öbür yanında susan, ayakta duran bir adam vardı. Her seferinde ancak bir kişi görünüyordu. Ben geçerken bu adamlar bakıyorlardı. Şehirden çıktım, tarlalarda yürümeye başladım. Bir süre sonra arkama döndüm. Peşimden gelen büyük bir kalabalık vardı. Şehirde gördüğüm bütün adamları tanıdım. Acayip başları vardı. Acele eden bir halleri yoktu ama gene de benden daha hızlı yürüyorlardı. Yürürken hiç gürültü çıkarmıyorlardı. Bir anda bu kalabalık bana yetişti, etrafımı çevirdi. Bu adamların yüzleri toprak rengiydi. O zaman şehirde ilk görüp burası neresi diye sorduğum adam bana, "Nereye gidiyorsunuz? Çoktan beri ölü olduğunuzu bilmiyor musunuz?" dedi. Karşılık vermek için ağzımı açtım ama etrafımda kimsenin olmadığını fark ettim. Uyandı. Donmuştu. Sabah rüzgarı gibi soğuk bir rüzgar pencerenin açık kalan çerçevelerini rezelerinde çevirip duruyordu. Ateş sönmüştü. Mum sonuna yaklaşmıştı. Kapkaranlık gece daha bitmemişti. Ayağa kalktı, pencereye gitti. Gökte hala yıldız yoktu. Pencereden evin avlusu, sokak görünüyordu. Birdenbire toprağın üzerinden gelen kuru, sert bir sesle gözlerini aşağı doğru indirdi. Aşağıda kırmızı kırmızı iki yıldız gördü. Bunların ışığı gölgede acayip şekilde uzayıp kısalıyordu. Aklı daha henüz rüyanın sislerinden sıyrılamadığından "Allah Allah" diye düşündü. Gökte bir tane yıldız yok, yıldızlar şimdi yeryüzünde. O sırada bu karışıklık duruldu. İlkinin eşi, ikinci gürültü onu büsbütün uyandırdı. Baktı, bu iki yıldızın bir arabanın fenerleri olduğunu anladı. Onlardan yayılan ışıkta arabanın biçimini seçebildi. Bu beyaz küçük bir at koşulu, iki tekerlekli, hafif, açık bir arabaydı. İşittiği gürültü atın ayaklarıyla kaldırım taşlarında çıkardığı seslerdi. "Neyin nesi bu küçük araba?" dedi içinden. "Böyle sabah karanlığında gelen kim acaba?" Bu sırada odasının kapısı hafifçe vuruldu. Tepeden tırnağa ürperdi, korkunç bir sesle bağırdı. "Kim o?" Biri karşılık verdi. "Benim sayın başkan." Yaşlı kapıcı kadının sesini tanıdı. "Ne oluyor, ne var?" diye sordu. "Saat 5'e geliyor sayın başkan." "Bana ne?" "Araba geldi sayın başkan." "Hangi araba?" "İki tekerlekli açık araba." "Hangi açık araba?" "Sayın başkan, araba istememişler miydi?" "Hayır," dedi. "Arabacı sayın başkanı almaya geldiğini söylüyor." "Hangi arabacı?" "Skofler ustanın arabacısı." "Skofler usta mı?" Bu adı duyunca gözünün önünde bir şimşek çakar gibi titredi. "Ha evet," dedi, "Skofler usta." Yaşlı kadın bu sırada onu görebilmiş olsaydı dehşete düşerdi. Uzun bir sessizlik oldu. Adam aptal aptal mumun ışığını inceliyor, fitilin yanından kızgın bal mumunu alıyor, parmaklarının arasında yuvarlıyordu. Yaşlı kadın bekliyordu. Bir ara sesini yükseltti. "Sayın başkan, ne cevap vereyim acaba?" "Pekala deyin, aşağıya geliyorum." 5. Tekerleğe konulan sopa. O günlerde Aras'tan Montreux-sur-Mer'e posta hizmetleri daha hala imparatorluk devrinin küçük posta arabalarıyla yapılıyordu. Bu postalar iki tekerlekli, içerisi kızılımtırak bir renkte boyanmış, yaylı, iki kişilik tek atlı hafif arabalardı. Yerlerden biri postacının, öteki de yolcunundu. Tekerleklerde bugün hala Almanya yollarında rastlanan, başka arabaları yanına yaklaştırmamak için hazırlanmış, saldırgan, uzun dingil başlıkları vardı. Uzunlamasına dört köşe kocaman bir kutu olan posta sandığı arabanın arkasına yerleştirilmişti, adeta arabanın gövdesine yapışıktı. Bu sandık siyaha boyanmıştı. Araba ise sarıya. Bugün onları hatırlatacak hiçbir şey bulunmayan bu arabaların bilmem nasıl bir biçimsizliği, kamburluğu vardı. Onların uzaktan geçtiğini ya da ufukta herhangi bir yolda sürünerek gittiğini görünce insan galiba beyaz karınca denen, küçük gövdeleriyle iri arkalarını sürükleyen böcekleri hatırlardı. Zaten çok da hızlı giderlerdi. Paris postası geçtikten sonra her gece saat 1'de Arras'tan kalkan posta Montreuil-sur-Mer'e sabah saat 5'ten az önce varırdı. O gece Montreuil-sur-Mer'e Hesten yakınından inen posta tam şehre girerken bir sokağın dönemecinde küçük bir at koşulu, ters yönden gelen, içinde paltosuna sarınmış bir adam tek yolcusu olan bir arabayla karşılaştı. Beyaz atlı arabanın tekerleği oldukça sert bir darbe yedi. Postacı adama durması için bağırdı ama yolcu dinlemedi, bütün hızıyla geçip gitti. Arabacı, işte deli gibi telaşlı bir adam dedi. Böyle telaşla yol alan adam gerçekten de acınmaya değer sarsıntılar içinde çırpındığını gördüğümüz adamdı. Nereye gidiyordu, kendi de bilmiyordu. Neden acele ediyordu, bilmiyordu. Rastgele önüne çıkan yolda gidiyordu. Nereye? Mutlaka Arras'a. Ama belki de başka bir yöne gidiyordu. Zaman zaman bunu kendi de seziyor, titriyordu. Bir uçuruma dalar gibi geceye dalıyordu. Bir şey onu itiyordu, bir şey onu çekiyordu. İçinde geçenleri kimse anlatamaz, herkes anlar. Hangi insan hayatında hiç olmazsa bir defa bilinmezliğin bu karanlık mağarasına girmemiştir? Zaten hiçbir şeyi halletmemiş, hiçbir karar almamıştı. Hiçbir şey tasarlamamış, bir şey yapmamıştı. Her zamandan çok işin başında gibiydi. Arasa niçin gidiyordu? Skoffler'in arabasını kiralarken düşündüklerini gene tekrarlıyordu. Sonuç ne olursa olsun kendi gözleriyle görmekte, kendisinin bir yargıda bulunmasında sakınca yoktu. Hem de bu ölçülü bir davranıştı, neler olacağını bilmek gerekti. İncelemeden, araştırmadan bir şey kararlaştırılamazdı. İnsan uzaktan her şeyi dağ gibi büyütürdü. Bu sefil Champmathieu'yu gördükten sonra küreye kendi yerine onun gitmesini daha rahat bir vicdanla karşılardı belki. Gerçekte orada onu eskiden tanıyan Javert, şu Breve, şu Chenildieu, şu Cochepaille gibi eski forsalarda bulunacaklardı ama muhakkak ki şimdi onu tanıyamazlardı. Hadi canım, bu da ne saçma. Javert çok uzaktaydı. Bütün tahminler, bütün ihtimaller Champmathieu'de düğümleniyordu ama tahminler, ihtimaller kadar da inatçı bir şey düşünülemez. Sonuç olarak hiçbir tehlike yoktu. Evet, bu şüphesiz ki karanlık bir anda ama kurtulabilirdi. Sonra da istediği kadar kötü olsun kaderini elinde tutuyordu, ona hakimdi. Bu düşünceye dört elle yapışıyordu. Aslında doğrusunu söylemek gerekirse Arras'a hiç gitmemeyi tercih ederdi ama gene de gidiyordu. Bir yandan düşünüyor, bir yandan da atı kamçılıyordu. O da düzenli, emin adımlarla saatte 2,5 fersah yapan rahat bir tırısla gidiyordu. Araba ilerledikçe adam içinde bir şeyin geri geri gittiğini seziyordu. Gün aşırken dümdüz bir ovada ilerliyordu. Montreuil-sur-Mer arkasında epey uzaklarda kalmıştı. Ufkun ağarmasına baktı. Görmeden gözünün önünden geçen bir kış sabahının soğuk şekillerine baktı. Sabahın da akşam gibi heyulaları vardır. Görmüyordu ama farkında olmadan içine bir şey işler gibi ağaçların, tepelerin karaltıları ruhunun şiddetli durumuna durgun, uğursuz bir şeyler ekliyordu. Yakında kimisi hemen yolun kıyısında olan şu ıssız evlerden birinin önünden geçerken her seferinde "Halbuki içeride uyuyan insanlar var," diyordu. Atın tırıs giden ayaklarının sesi, koşumdaki çıngıraklar, taşların üzerindeki tekerlekler sakin, değişmez bir ses çıkarıyordu. Bunlar insan keyifli olursa sevimlidir ama kederli olunca üzgünlük verir. Hesten'e geldiğinde güneş epeyce yükselmişti. Atı dinlendirmek, yulaf verdirmek için bir hanın önünde durdu. Bu at Skofler'in dediği gibi Blonyalı küçük bir cinsti. Hayli büyük kafası, hayli geniş karnı vardı. Yeteri kadar boynu yoktu ama açık göğsü, geniş sağrısı, kuru ince bacağı, sağlam ayağı vardı. Çirkin ama güçlü, sağlam bir cinsti. Güçlü hayvan 5 fersah yolu 2 saatte almıştı da sağrısında bir damla bile ter yoktu. Kendi arabadan inmemişti. Yulafı getiren ahır uşağı birdenbire eğildi, sol tekerleği inceledi. "Uzağa mı gidiyorsunuz böyle?" diye sordu. Yolcu düşüncelerini hemen hiç bozmadan "Niye sordunuz?" dedi. "Uzaktan mı geliyorsunuz?" dedi uşak. "5 fersahtan." "Ya, niçin ya diyorsunuz?" Uşak gene eğildi. Gözleri tekerlekte bir süre sessiz kaldı, sonra doğruldu. "Şu var ki," dedi, "bu tekerlek 5 fersah yapmış olabilir ama şimdi çeyrek fersah bile gidemez." Yolcu arabadan aşağı atladı. "Siz ne söyleyip duruyorsunuz dostum?" "Diyorum ki siz de atınız da ana yolda hendeye yuvarlanmadan 5 fersah yol almış olmanız bir mucizedir. Hele bir bakın da görün." Gerçekten de tekerlek önemli şekilde hasara uğramıştı. Posta arabasının çarpmasıyla tekerleğin bir parmaklığı kırılmış, poryası yok olmuştu, civata somunu artık tutmaz hale gelmişti. Yolcu, "Buralarda bir araba tamircisi var mı dostum?" diye sordu. "Elbette var efendim. Lütfen gidip onu bana çağırabilir misiniz?" "Şuracıkta, 2 adımda." "Hey Burgayar Usta!" Tamirci Burgayar Usta kapısının eşiğindeydi. Gelip tekerleği inceledi, kırık bir bacağı dikkatle inceleyen bir cerrah gibi yüzünü buruşturdu. "Bu tekerleği hemen tamir edebilir misiniz?" "Evet efendim." "Ne zaman yola çıkabilirim?" "Yarın." "Yarın mı?" "Bir günlük işi var. Beyefendinin acelesi mi var?" "Çok acelem var. En geç 1 saat sonra yola çıkmam gerek." "İmkansız efendim." "Ne ücret isterseniz veririm." "İmkansız." "Peki 2 saat sonra olsun." "Bugün için imkansız. 2 parmaklıkla bir poryayı yeniden yapmam gerekecek. Beyefendi yarından önce yola çıkamaz." "Benim işim yarına kadar bekleyemez. Bu tekerleği tamir edecek yerde değiştirseniz nasıl olur?"
"Nasıl şey o?"
"Siz tamircisiniz değil mi?"
"Elbette efendim."
"Acaba bana satacak bir tekerleğiniz yok mu? O zaman hemen yola çıkabilirdim."
"Yedek bir tekerlek mi?"
"Evet."
"Sizin arabanız için hazır bir tekerleğim yok. 2 tekerlek bir çift eder. Rastgele 2 tekerlek bir arabada kullanılamaz."
"Öyleyse bana bir çift tekerlek satın."
"Her tekerlek her dingile uymaz efendim."
"Hele bir deneyin bakalım."
"Faydası yok efendim. Bende yalnız yük arabası için tekerlek var. Burası küçük bir memlekettir."
"Kiralık bir arabanız var mı?"